Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Esven 1402, Hicri Kameri 21 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 2 Mart 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Hidayet Hadisi, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı, Babul Mendeb Boğazı'nın konumu ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslami Şura ve Bilgiler Meclisleri seçimlerindeki oy sayımına başlandı. Cumhurbaşkanı Reisi hükümetin dış politikasında Afrika'nın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Petrol Bakanı dünya doğalgaz endüstrisinin gelişmesine vurgu yaptı. İranlı askeri müsteşar Siyonist rejim İsrail'in Suriye saldırısına şehit oldu. Amerikalı subaylar Hamas'ın gücüne itiraf etti. Küba Devlet Başkanı Gazze'nin savunmasız halkını öldürmenin yeni bir soykırım olduğunu söyledi. Ve Denizli'de silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimleri için oy verme süresinin 1 Mart Cuma günü saat 24'te sona ermesi ile oy sayımına başlandı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cuma günü saat 8'de İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin duyurusuyla başlayan seçim, sandıklarda bulunan vatandaşların da katılımı nedeniyle oy verme süresi önce saat 20'ye, ardından saat 22 ve daha sonra saat 24'e kadar 3 kez uzatıldı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından il ve ilçelerdeki seçim bölgelerinin oyları ülkenin seçim merkezleri tarafından sayılarak açıklanmaya başlandı. Tahran Rey, Şemiranat ve İslamşehir ilçelerinin parlamentoda 30 sandalyesi olması ve yarışmaya 3545 adayın katılması nedeniyle oyların sayılması ve sonuçlarının açıklanması zaman alıyor. Ayrıca istatistiklere göre 1402 seçimlerine 30.945.133'ü erkek ve 30.227.165'i kadın olmak üzere 61.172.298 seçmenin oy hakkı bulunuyordu. Ülke Seçim Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İslami Şura Meclisi seçimlerinin 12. döneminde %12'si kadın, %88'i erkek olmak üzere yaklaşık 15 bin kişinin adaylığı onaylanırken Bilgeler Meclisi'nde de 144 kişinin adaylık hakkı onaylandı. dünyanın 160 medya kuruluşu ve 20 ülkesinden 350'den fazla muhabir ve medya mensubu, İran'da 12. İslami Şura Meclisi ve 6. Bilgeler Meclisi seçimini haber yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hükümetin dış politikasında Afrika'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, genel olarak Afrika ile ilişkiler, özel olarak Afrika'da İslam ülkeleriyle ilişkiler dış politikamızda çok özel bir yere sahiptir açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Cezayir'e gitmek üzere Tahran'dan ayrılmadan önce, öncelikle halkın sandık başındaki muhteşem katılımından dolayı Yüce Allah'a şükredilmesi gerektiğini ifade ederek, halkın zamanı değerlendirmesi ve sorumluluk taşınmasından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Cezayir ziyaretine ilişkin ise bu gezinin Cezayir Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine ve gaz ihraç eden ülkeler asamblesi başkanlarının 7. toplantısına katılmak amacıyla yapıldığını belirten reisi, bu gezide bizi ilgilendiren iki konu var. Birincisi 16 yıldır yapılmayan Cumhurbaşkanı düzeyinde ikili bir görüşme, bir diğeri ise tek taraflılığa karşı mücadeledir ki bugün Cezayir, İran İslam Cumhuriyeti ve dünyanın birçok ülkesi tek taraflılığa karşı çıkılması gerektiği görüşünü kabul ediyor. İran Cumhurbaşkanı Filistin ve Gazze'nin mazlum ve iktidarlı halkının desteklenmesi konusunda iki ülkenin ortak görüşüne değinerek şunları söyledi. İkili görüşmede bugün sadece İslam dünyasının değil insanlığın meselesi olan Filistin konusu da mutlaka ele alınacaktır.
İran Petrol Bakanı doğalgazın yenilebilir enerjilerden sonra en iyi yakıt olduğunu belirterek dünyada gaz sektörünün gelişimine vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Petrol Bakanı Cevad Uci dün Cezayir'deki gaz ihraç eden ülkeler forumu başkanlarının 7. toplantısına ilişkin olağanüstü bakanlar oturumunda şunları söyledi. Gaz ihraç eden ülkeler forumu raporunun tahminlerine göre bu temiz yakıta olan talep 2050 yılına kadar yaklaşık %36 oranında artacak ve 2025 yılında ise doğal gazın dünya enerji bileşimindeki payının kömürün payını aşacağı ve 2040 yılında dünyanın ana enerji kaynağı haline gelecektir. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı şunları kaydetti. Son 2 yılda meydana gelen jeopolitik ve bölgesel gelişmeler doğal gazın ve uluslararası ticaretinin dünya insan toplumlarının enerji güvenliğinde hala hayati bir faktör olarak kabul edildiğini göstermiştir. Bakan Oji şunlar da ekledi. Dünyadaki kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin en büyük sahiplerinden ve yerli doğal gaz dağıtım ağının en büyük sahiplerinden biri olan İran, arama, sondaj, geliştirme, işletme ve dağıtım alanlarında her türlü işbirliğine hazırdır.
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki askeri müsteşarı, Siyonist rejimin dün düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun askeri müsteşarlarından olan Rıza Zari'i, Siyonist rejimin dün Suriye'nin Banias Limanı'na düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. İran İslam Devrim Muhafızları'nın Hormozgan ili Deniz Kuvvetleri'nin 1. Bölge Muhafızları'ndan biri olan Şehit Rıza Zari'i, cani ve sahte İsrail rejiminin saldırısına dün sabah şehit olan 3. Türbe Savunucusu şehididir. İran'ın askeri güçleri, Şam hükümetinin resmi talebi ve daveti üzerine danışmanlık hizmetleri sağlamak ve Suriye askeri güçlerine terörle mücadelede, özellikle de IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı olmak üzere Suriye'de bulunuyor. Siyonist rejimin son aylarda Suriye'ye yönelik saldırıları artış gösteriyor.
Lübnan Hizbullah güçlerinin işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Miyan Baruh kasabasındaki Siyonist askerlerine ait mevzilere roket ve İHA saldırısında çok sayıda işgalci hayatını kaybetti ve yaralandı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullahı Cuma günü şunlar duyurdu. El Menare askeri mevzisi çevresinde Bir grup işgalci askere roketli saldırı düzenlenmiş. Bu saldırı sonucunda işgalci güçler öldürülmüş ve yaralanmıştır. Hizbullah bir başka operasyonda ise Mianbaru kasabasında konuşlanan Siyonist rejim askerlerine intihar ihası uçurtarak söz konusu askerlerin isabet almasına neden oldu. Lübnanlı direniş mücadelecileri Gazze'de Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından yalnızca bir gün sonra 8 Ekim'den bu yana Siyonist düşmanla karşı karşıya geldi. Bu bağlamda Siyonist medya işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde hala Hizbullah'ın üstünlüğüne sahip olduğunu ve İsrail ordusunun bu bölgede sıkışıp kaldığını defalarca itiraf etmiştir.
Bazı Amerikalı subaylar Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın gücünü itiraf ederek bu hareketin Siyonist rejimi uzun vadeli bir bataklığa sürükleme yeteneğine sahip olduğunu duyurdu. Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Gallant çarşamba günü yaptığı açıklamada bu rejimin ordusunun Gazze savaşında ağır kayıplar verdiği itirafında bulunarak böyle bir savaş görmedik ve 75 yıldır böyle bir duruma düşmedik dedi. Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Gallant ayrıca bu savaşta ölen ve yaralananların sayısı ve maddi kayıplar açısından bu rejimin ödediği bedellere ilişkin bu daha önce görülmemiş bir şey ifadesini kullandı. İsrail basınında çıkan haberlere göre Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana saha çatışmalarında 560 civarında İsrail askeri öldürüldü, 3000'e yakın İsrail askeri de yaralandı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İsrail'i yenme konusundaki yeteneğini ve gücünü itiraf eden bazı Amerikalı subaylar Hamas'ın hala birçok yeteneğe sahip olduğunu dile getirdiler. İbranice gazetesi Yediot Aharonot'ta bir haberinde İsrail ordusu her gün savaş alanında Hamas hareketinin artan gücüne şaşırıyor diye yazdı.
Amerikan Başkanı esirleri serbest bırakma çabalarının sürdüğünü iddia ederek İsrail ile Hamas arasında Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu. El Alem kanalının haberine göre Joe Biden Cuma günü şunlar söyledi. İsrail ile Hamas arasında esir takası, Gazze'de en az 6 hafta ateşkes sağlanması ve Gazze şeridine yardımın arttırılması konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Biden bu açıklamaları İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede gündeme taşıdı. Amerikan Başkanı iddialarını sürdürerek Washington'un Gazze halkına daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için daha fazla kamyon ve güzergah eklenmesi konusunda ısrar edeceğini sözlerine ekledi. Biden'in iddiaları Gazze Savaşı'nın üzerinden geçen yaklaşık 5 aydaki davranışlarıyla tutarlı değil. Hükümeti söylemlerinde kendisini Gazze halkının destekçisi ve İsrail politikalarının eleştirmeni olarak göstermeye çalışırken pratikte Siyonist rejimin ana destekçisi olmuştur. Biden liderliğindeki Amerikan hükümeti şu ana kadar Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik birçok girişimi başarısızlığa uğratmıştır.
Küba Devlet Başkanı, Gazze'deki savunmasız halkın Siyonist rejim tarafından öldürülmesini yeni bir soykırım olarak nitelendirdi. İran Pers Haber Ajansı'na göre Miguel Diaz-Canel, Cuma gecesi X sosyal ağındaki bir videoda şunları söyledi. Küba halkı bu suça kayıtsız kalmayacak ve cumartesi günü Uluslararası Filistin halkına destek günü gösterilerine katılacaktır. Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlara değinen Küba Devlet Başkanı şunları vurguladı. Vahşet yeter, istismar yeter, dokunulmazlık yeter. Bu arada bağımsız Amerikalı Senatör Bernie Sanders de Cuma gecesi yaptığı açıklamada Washington'un Gazze Savaşı'ndaki sorumluluğunu vurgulayarak bu ülke yüz binlerce masum çocuğun açlıktan ölmesine izin vermemelidir vurgusunda bulundu.
Bu yılın Temmuz ayında Amerika medyası Avrupalı vatandaşların son yılların en yüksek enflasyonuyla mücadele ederken bazı Amerika petrol şirketlerinin büyük karlar elde ettiğini bildirdi. Örneğin Ukrayna'da savaşın başlamasından sonraki ilk aylarda ExxonMobil 2022 yılının ikinci çeyreğinde 17,9 milyar dolar kar elde ettiğini açıklarken şirketin 2022 yılının İlk 3 ayındaki kârı ise 5,5 milyar dolar oldu. Kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Başkanı da bir konuşmasında aynı konuya değindi ve çoğunlukla Amerikan asıllı olan şirketlere hitaben açıklamalarda bulundu. Hali hazırda müşterilerin zararına eşi benzeri görülmemiş karlar elde etmek için savaşı istismar etmek doğru değil. Amerika'nın üçüncü hedefi Avrupa'yı askeri sanayisini harekete geçirmeye ve yeniden askerileştirmeye teşvik etmektir. Amerika yalnızca Amerikan kuvvetleri tarafından yürütüldüğü takdirde uzun vadeli askeri rekabetin imkansız olduğuna itiraf ediyor. Buna ilaveten Amerika Çin'i kendisine yönelik büyüyen tehdidini algılıyor ve yakın gelecekte kaynaklarının Pasifik'teki bir çatışmaya yönlendirileceğini düşünüyor. Bu yılın Temmuz ayında Amerika medyası Avrupalı vatandaşların son yılların en yüksek enflasyonuyla mücadele ettiğini bildirdi. Bu nedenle Washington Avrupa Birliği'nin askeri endüstriyel kompleksini Avrupa sahnesinde harekete geçirmenin yollarını arıyor ve Washington'un Ukrayna'daki savaşı uzatmadaki son hedefi Avrupalı müttefiklerini aralarında Rusya, Çin ve İran'ın da bulunduğu Amerika'nın muhalifleriyle yüzleşmek üzere bir araya getirmek olduğu belirtiliyor. Ancak karşılaştıkları zorluklar nedeniyle Amerikalılar başlattıkları savaşı Rusya'ya bırakmak zorunda kalabilirler. Böylece Amerikan hegemonyasına dayanmayan yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız.
Ve Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı. Habertürk'ün aktardığı haberine göre Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanların henüz kimlikleri bilinmeyenlerin 2 kişi silahlı ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 İsvan 1402 Hicri Kameri 21 Şaban 1445 ve miladi 2 Mart 2024 Cumartesi. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 İsvan 1363'te Bağızçı Saddam rejimi savaş cephelerinde devamlı yenilgi alması ardından savaş denklemlerini kendi çıkarına göre değiştirmek için kentleri füzelerle bombalamak ve petrol tankerlerini hedef almaya yönelik girişimlerini başlattı. Irak Hicri Şems'i 1363'te İran'daki sivil bölgeleri bombalamaya başlayacağını resmen ilan etti. Hicri Şems'i Aban 1363'te Irak, İran'ın sivil yerlerine saldıracağını resmen duyurdu. Aynı zamanda İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmayı ve bunun sonucunda savaşın kapsamını genişletmeyi amaçlayan bu saldırılar, aynı zamanda Irak'ın İslam Cumhuriyeti'ne işgal etme konusundaki askeri stratejisinin başarısızlığını da gösteriyor. oluşturdu. Dolayısıyla Irak'ın kimyasal gaz üretim altyapısı oluşturma niyeti, büyük yoğunluğu güçlerin varlığına karşı koymaksa ve petrol tankerlerine yapılan saldırı İran'ı döviz gelirinden yoksun bırakmaya başlamışsa, sivil mekanlara saldırmanın amacı doğrudan ve dolaylı psikolojik gerilimi yoğunlaştırmaktı. Halk üzerinde baskılar savaşın sona ermesi için gereken koşulları sağlamak ise yetkilileri ve karar vericilere düşürdü. Şehirlerin savaşı sırasında sivil mekanlara büyük zararlar verildi ve çok sayıda sivil şehit düştü. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 İsvan 1370'te Kur'an hocası Bayan Kukapur Renç vefat etti. Hicri Şems'i 1282'de Şiraz kentinde dünyaya gelen Pur Renç, 16 yaşından itibaren İslam bilimlerin eğitiminde çeşitli yöntemleri toplamaya başladı. 27 yaşında görme kabiliyetini kaybeden Pur Renç, Hazreti Zehra'yı uykusunda görmekte şifa buldu ve ömrünü dini ilimler ve Kur'an'a adadı. Pur Renç, Kokabiye Eğitim Merkezi'ni kurdu. Hicri Şems'i 1338 ila 1363 yıllarında Kur'an-ı Kerim ders vermeyi başladı ve Kur'an-ı Kerim'in kolayca eğitim yöntemlerini öğreten 6 ciltli kitabı kaleme aldı. ...20 yıl önce bugün 2 Mart 2004'te Kutsal Kerbela ve Kazemin kentlerinde İmam Hüseyin Aleyhisselam yas merasimlerinde birkaç bombalı terör eyleminin vuku bulması neticesinde yüzlerce masum insan şehit düştü ve yaralandı. Aynı yılda Irak'a Müslüman halkı, Irak'ın Devrik Saddam rejiminin İmam Hüseyin yas merasimlerini yıllarca yasaklaması ardından bu hüzün dolu merasimi görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Kerbela ve Kazemin terör olayları aslında Amerika ve İngiliz güçlerinin Nisan 2003'ten beri Irak topraklarını işgal etmeleri ardından başladı. Irak'ta Aşura merasimlerinde vuku bulan terör eylemlerinin faillerinin belirlenmemesine rağmen Irak halkı ve dünya kamuoyu işgalci Amerika'nın bu faciadan sorumlu olduğu inancında. ...939 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şaban 506'da Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih ve muhaddislerinden Tacul İslam lakaplı Abdülkerim bin Muhammed Samani günümüz Türkmenistan'ın güneydoğusundaki Merv kentinde dünyaya geldi. Bilim elde etme yolunda büyük çaba harcayan Muhammed, İran, Şam, Hicaz ve Mabiron Nehri'ne gitti ve oradaki bilim adamlarından feyizler aldı. Bu önde gelen Müslüman alim, El-Nisab Mucem El-Şuyu, El-Edeb, El-Etab ve Merv Tarihi adlı eserleri kaleme aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Oh, Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Geçen bölümde İslam açısından düşünce ve düşünmenin önemini ve bu konuyla ilgili bazı hadis ve ayetleri anlattık. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. İslami kaynaklarda akıl ve düşünce üzerine birçok rivayet vardır. Bu konu üzerinde rivayetlerin çokluğu, İslam dini Allah'ı tanımayı ve insanların saadet ermelerini ve kurtuluşunu akıl ve düşünce üzerine inşa ettiğini gösterir. Hadis kaynakları arasında en muteber kaynaklardan biri olan Kafi Usulü adlı kitabın bir bölümü akıl ve cahillik konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle anlatılır. Hazreti Cebrail, Hazreti Adem'e nazil oldu ve şöyle dedi. Ben sana üç muhibeti anlatmakla görevlendirildim. Öyle ki sen bunlardan birini seçmeli ve başkalarına bırakmalısın. Hazreti Adem nedir onlar diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Akıl, perva ve din. Hazreti Adem, ben aklı seçtim diye karşılık verince, Hazreti Cebrail de perva ve dine şöyle dedi. Onu bırakın ve kendi işinize bakın. Ancak perva ve din şöyle dediler. Biz nerede akıl olursa onun yanında olmak ve ondan ayrılmamakla görevliyiz. Hazreti Cebrail şöyle karşılık verdi. Madem öyle, o zaman siz de görevinizi yerine getirin. Bu sözlerin ardından Hazreti Cebrail göklere yükseldi. Bu tabir, akıl ve düşünce ve perva ve dinle ilişkisi hakkında kullanılabilecek en ince tabirdir. Çünkü eğer akıl dinden ayrılırsa kolaylıkla yok olur veya sapar. Öte yandan perva da insanı çirkin amellerden ve günahlardan sakındıran ve gerçekte marifet, akıl ve düşünce ağacının meyvesidir. Gerçekte bu hadis, Hazreti Adem'in fevkalade bir görüşü olduğunu ve üç özellik ve imtiyaz arasında birini seçerken en üstün olanı yani aklı seçeni ve böylece bu seçim sayesinde dinini ve pervasını da koruduğunu gösterir. İslam dininde bir kanun vardır. Şöyle ki, aklın hükmettiği her şeyi şeriat de kabul eder. Bu durumun tersi de doğrudur. Yani şeriatın hükmettiği her şeyi akıl da benimser. Dolayısıyla İslam dininde hükümlerin dayandığı temellerden biri akıldır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle okumaktayız. Akıl, müminin işaretidir. Gerçekte sağlam akıl, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü kazandırır ve imansız insan bu güçten yoksundur. Buna göre ilahi peygamberlerin söyledikleri her şey akıl ve mantığa uygundur.
Tahran Radyosu.
Bir gün bir grup sahabe Allah Resulü'nün huzurunda bir Müslümanı övmeye ve takdir etmeye başladı. Resulullah Efendimiz onun aklı nasıl diye sordu. Sahabe arz etti, ''Ya Resulullah, biz onun ibadette çabaları ve hayır işlerinden söz ediyoruz ama siz aklını soruyorsunuz.'' Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Akılsız ve ahmak bir insandan gelen musibet, fıskı fucur işleyen günahlardan, gelecek kötülükten daha beterdir. Yüce Rabbim kıyamet gününde kullarının makamını akıl ve düşüncelerine göre yüceltir.'' ve kullar buna göre ilahi kata yakınlaşır. Yine Allah Resulü'nden bir başka hadiste şöyle nakledilir. Bir insanın iyi ahlakı ve dürüstlüğü haberi size ulaşınca bununla yetinmeyin ve onun aklı ve düşüncesinin doğruluğuna bakın ve idrak gücünü ölçün. Çünkü herkesin amelinin mükafatı aklına göre verilir. İslam açısından insanı kemal erdiren ve gelişmesine vesile olan şey akıldır. Akıl, ilahi bir mahluk olan insanı onu yaradana ulaştırır. Kuşkusuz insanın ilahi kata yaklaşması yolunda bazı engeller vardır ve onu doğru yoldan saptırabilir. Bu engellerden biri de şehvettir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Eğer insan şehvetine galip gelebilirse o zaman aklını aşikar etmiş olur. Öfke de doğru düşünmeyi engelleyen bir başka engeldir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gerçek hikmet ve ilimden yararlanmayan insanlar akılları öfke ve şehvet sonucu hasarlanan kişilerdir. Gaflet de aklın gelişmesine mani olan engellerden biridir. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle eğer bir insan gafil olursa kalbi, aklı ve batını ölmüş olur. Rivayetlerde bencillik ve kibirden de akılcılığı engelleyen bir etken olarak söz edilmiştir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu çirkin sıfat hakkında şöyle buyurur. Kibir gibi rezil bir sıfatın tutsağı olan kimse hem aklına ve hem beynine zarar vermiş, hem doğru tanıma ve marifet özelliğinden de mahrum olmuştur. Ve son olarak şu noktaya da değinmek gerekir ki akıllı insan bu dünyada aklıyla türlü faziletlere ve kemallere nail olabileceği gibi kıyamet gününde de aklı ve ilmine uygun olarak hesap verir. Nitekim İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah kıyamet gününde kullarının hesabına fani dünyada verdiği akla göre bakar. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Filistin boş bir diyardı. Yalnızca rüzgar ve toz toprağın buraya taşıdığı dikenler vardı. Değerli dinleyiciler, ben Mehtap Hamine'yi İsrail ile ilgili bilinen 10 Yaygın Yanlış adlı podcast programımızda sizlerle beraberim. Bu sohbetimizde İsrail ve onların işgal ettikleri Filistin ile ilgili bilinen 10 yaygın yanlışı ele alıp bu muğlak noktaları aydınlatmaya çalışacağız. Bu podcastimizde İsrail hakkında bilinen 10 yaygın yanlış kitabını birlikte inceliyoruz. Özellikle kitabın kapağında dikkat çeken bir cümle var. Birçok kişinin doğru zannettiği ama aslında öyle olmayan şeyler. Belki de bu tek cümle kitabı açıp okumamızı ya da en azından kitap içerik bölümüne göz atmamızı sağlayabilir. Filistin ve İsrail hakkında pek çok söz ve yazı mevcut. Ancak bu kitabı seçmemizdeki ilginç nokta, kitabın yazarının bir Yahudi ve Siyonist rejimin veya İsrail vatandaşı olmasıdır. Ilan Pape kitabın yazarıdır ve dünya çapında ünlü bir tarihçi olarak tanımlamaktadır. Özellikle Filistin tarihi konusunda üretken yazarlardan biri olarak kabul ediliyor ve en önemlisi olaylara nispeten objektif bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyor. Bu nedenle onun tarihi eserleri, dini veya milliyeti ne olursa olsun incelemeye değerdir. Bu kitap Ilan Pape'nin yayımladığı son kitaplardan biri. Aslında onun araştırma ve eleştiri çalışmalarından biridir. Elbette Ilan Pape kitabının girişinde zaten İsrailli olduğunu söylüyor. Her ne kadar Siyonist rejimi eleştirse de bir Yahudi ve Siyonist olarak rejimin devamının sağlanmasına inanır. Dolayısıyla onun eserinde Siyonist rejimin dağılması ve Filistin topraklarının Filistinlilere iade yönünde herhangi bir argüman yer almamaktadır. Pape zaman zaman Filistinlilere sempati duysa ve bu rejimin suistimallerini, hatta suçlarını belgesel formatında eleştirse de çözüm olarak iki öneri ortaya koyuyor. İsrail'in yalnızca 1967'de işgal ettiği bölgeleri Filistinlilere iade etmesi ve bu bölgelerde bir Filistin devletinin kurması gerektiğine inanıyor ki, bu da Siyonist rejimin Filistin topraklarının büyük bölümünde bağımsız yaşamının devamı anlamına geliyor. Ve ikinci olarak o bölgelerde yaşayan Filistinlilerin ve Yahudilerin elbette rejimin kurulmasından önceki eski Yahudiler hariç Siyonistlerin, göçmen Siyonistlerin ve sonraki işgalci nesillerin tek bir ülke oluşturması. Gördüğünüz gibi önerilen temel teorilerin hiçbirinde Filistin topraklarında ve Batı Asya'da bazı batılı hükümetler tarafından oluşturulan İsrail rejiminin tamamen dağılması ve kaldırılması yönünde güçlü bir argüman yok. Ayrıca yazar, göçmen Yahudilerin kendi ülkelerine dönmelerini de istemiyor. Ancak araştırması okumaya değerdir. Kitabın ilk bölümünde Ilan Pape, Filistin'in geçmişine dair 6 efsaneyi inceliyor ve her biri için tarihsel kanıtlar sunuyor. Batı'nın ana akım medyasının ve siyasi elitlerinin İsrail'in davranışına somut gerçekler ve gerekçe olarak kullandıkları gerçek dışı efsaneleri anlatıyor. İkinci bölümde İsrail'in bugünüyle ilgili 2 efsane inceleniyor ve son bölümlerde geleceğe bakıp sonuçlara varılıyor. Birinci efsane, Filistin boş bir diyardı. Yalnızca rüzgar ve toz toprağın buraya taşıdığı dikenler vardı. Bu efsane İsrail'in kendini koruma bahanesiyle Filistin topraklarına ayak basmasının ilk nedenidir. Yerleşmek istediği boş bir arazi peşindeydi. Kimseye ait olmayan ve ona ait olması gereken bir toprak efhamı yaratmak istiyordu. Bugün siyasi açıdan İsrail olarak adlandırılan bölge, Antik Roma döneminden beri resmi olarak bir ülkeydi. Bu diyar, sonraki bölümlerde ele alacağımız Roma İmparatorluğu öncesi dönemde de çok önemliydi. Ancak araştırmacılar ve tarihçiler arasında güçlü bir fikir birliği var. Bu topraklara Filistin adını verenlerin Romalılar olduğu fikri. İsimlendirmeye ilişkin Roma kaynaklarının diğer benzer kaynaklardan daha eski olduğu da bilinmektedir. Kaynaklar bu topraklardan İsrail değil, Filistin olarak bahsediyor. Roma egemenliği döneminde ve daha sonra Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Filistin yerli halkıyla birlikte bu imparatorluğun eyaletlerinden biriydi ve durumu büyük ölçüde Roma'nın kaderine bağlıydı. İslam'ın zuhuruyla ve 7. yüzyılın ortalarından itibaren Filistin'in tarihi ve Filistin yerlileri Arap dünyası ve İslam dünyası ile bağlantılı hale geldi. Bu arada tabii ki Haçlı Seferleri dönemi gibi kısa dönemlerde Filistinlilerin ve oradaki yerli halkın yönetimi bir süreliğine Hristiyanların eline geçmiştir. Müslüman ve Hristiyan imparatorluk ve hanedanlar, dini statüsü ve stratejik konumu nedeniyle Filistin'i kendi topraklarına ilhak etme ve bağlama eğilimindeydiler. Filistin, İslam dininin Mekke ve Medine'den sonra ilk kıblesi ve ikinci kutsal mekanıdır. Özellikle birçok yerlinin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte İslam dini açısından ayrı bir önem kazanmıştır. Sonuçta Filistin, topraklarının verimliliği nedeniyle uzun zamandır diğer ülkeler için cazip bir yer olmuştur. Bu hükümetlerden bazılarının kültürel kanıtları Filistin'in bazı kısımlarında hala görülebilmektedir. Günümüz Filistin'i anlatmak açısından çok önemli bir dönem Osmanlı'nın Filistin üzerindeki hakimiyeti dönemidir. Müslüman Osmanlılar Filistin'i 400 yıl boyunca topraklarına katmışlardır ve bugün de bu toprakların köşelerinde onların mimarisinin kalıntıları pek çok açıdan görülebilmektedir. Osmanlı Filistin'e vardığında çoğunluğu Sünni Müslüman olan kırsal kesimde yaşayan ve Arapça konuşan bir toplumla karşılaştı. Bunun yanı sıra kentli elit bir azınlık da vardı. Önemli olan o dönemde Filistin nüfusunun %5'inden azının Yahudi, muhtemelen %1'inin da Hristiyan olmasıydı. O dönemde dünyanın farklı yerlerindeki Yahudi toplulukları Filistin'i Tevrat'ta adı geçen kutsal toprak olarak kabul ediyorlardı. Bilinmelidir ki ziyaret etmek, Yahudilikte Hristiyanlık ve İslam'da oynadığı rolün aynısını oynamamıştır. Ancak bazı Yahudiler Kudüs'ü ziyaret etmeyi dini bir görev olarak görmüşler ve küçük gruplar halinde ziyaretçi olarak Filistin'e gitmişlerdir. Buna rağmen İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Osmanlı yönetimindeki 400 yıllık Filistin tarihine ilişkin ne kadar tuhaf bir hikayenin sunulduğunu bilmiyor olabilirsiniz. 1800 yılında Filistin'in çöle dönüştüğünü anlatan bir hikaye. Ama yine de başlangıçta orada olmayan, yani Filistin topraklarındaki çiftçilerin oralı olmadığı, zaten kendilerine ait olmayan kuru ve sıcak bir toprakta tarım yapıyor oldukları iddia ediliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bu topraklara ilişkin uydurma tarih yaratma hikayesinde Osmanlılar tarafından yönetilen, imparatorluğun ağır vergili planlarına maruz kalan ve ektikleri ve biçtiklerinin gasp edildiği önemli bir Yahudi nüfusunun bulunduğu bir ada tasvir ediliyor. Her geçen yıl bu topraklar daha da kuruyup çoraklaşıyor, tarım arazileri çöle dönüşüyor ifadeleri öne sürülüyor. Böyle sahte bir imajın bir hükümet internet sitesinde öne sürülmesi tüm dünyada benzeri görülmemiş bir olaydır. Bu sahte anlatının yazarlarının İsrail'de bile yapılan akademik araştırmalara dayanmaması acı bir ironidir. Elbette birçok İsrailli akademik araştırmacı bu anlatıya başarılı bir şekilde karşı çıktı. Onların araştırmaları birbirini takip eden birkaç yüzyıl boyunca Filistin'in yalnızca bir çöl değil, aynı zamanda gelişen bir Akdeniz Arap toplumu olduğunu gösteriyor. Sakinlerinin çoğunun Müslüman ve köylü olduğu bir toplum. Elbette bu diyarda bir dizi coşkulu kent merkezi de vardı. Bu anlatım ve propaganda savaşına rağmen Filistin'in boş bir toprak olduğu şeklindeki sahte anlatı, İsrail'in okul ve üniversitelerinin müfredatında hala öğretiliyor. Medya aracılığıyla da tanıtılıyor ve yayılıyor. Bu sahte anlatının destekçileri, bilimsel konumları daha az olan üniversite araştırmacılarıdır. Ancak İsrail eğitim sistemi üzerindeki etkileri daha fazla olan isimler burada görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaat edilmiş topraklar, Filistin'in Siyonizm ortaya çıkmadan önce ıssız, tenha, insansız, kuru ve çorak bir bölge olduğu varsayımı halen devam etmektedir. Burada tarihsel verileri incelemek istiyoruz. Tarihsel gerçekler ise Filistin'in Osmanlı döneminde diğer Arap toplumları gibi bir toplum olduğunu söylüyor. Filistin halkı kuşatılmamış bir bölge olarak geniş Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak diğer kültürlerle kolayca etkileşime girip ticaret yapabiliyorlardı. İkinci mesele, Filistin'in değişime ve modernleşmeye açık olması, gelişimini Siyonist hareketin gelişinden çok önce başlatmış olmasıydı. Avrupa ile yapılan ticaret sayesinde kıyı liman ve şehir ağı oldukça zenginleşmiş ve gelişmiş olan Filistin, aynı zamanda yakın bölgelerle iç ticareti de geliştirmiş ve ovalar üzerinden kara yoluyla onlara bağlıydı. Siyonist ve Amerikan medyasının sunduğu çöllük Filistin imajının tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. O dönemde Levent'in en yeşil alanlarından biri ve Doğu'nun en yeşil alanlarından biri olarak kabul ediliyordu. Filistin aynı zamanda zengin ve verimli bir tarım endüstrisine de sahipti. Kudüs ve Beytüllahim gibi küçük ve tarihi şehirler, Siyonizmin Filistin'e geldiği dönemde yarım milyona yakın insanın nüfus ihtiyacını karşılıyordu. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde bu nüfus oldukça fazlaydı ve daha önce de belirtildiği gibi nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesi Yahudiydi. İlginçtir ki o dönemde Filistin'de yaşayan bu Yahudi grubu Siyonist hareketin savunduğu fikirlere direniyordu. Sömürgeciliğin ve Siyonistlerin ülkelerine göçünün başlangıcında Filistin halkı kendisini ulus kavramıyla tanımlamıştı. 19 ve 20. yüzyıllarda yaygın olan güçlü bir kavram çerçevesinde kendilerini bir millet olarak görüyordu. Millet ve milliyetçilik kavramının tanıtımı dünyanın başka yerlerinde de yaşanıyordu. Milliyetçi fikirler Batı Asya'ya kısmen Amerikalı misyonerler aracılığıyla gelmişti. Bu misyonerler bunu insanların dinini değiştirmek ve Hristiyanlığı yaymak umuduyla, ayrıca bağımsızlık ve ulusal kimlikle ilgili yeni kavramları yayma arzusuyla yaptılar. Filistin'in eğitimli elitleri, Arap dünyasının diğer elitleriyle birlikte bu görüşleri kabul etti ve özgün bir milliyetçi doktrin formüle etti. Bu görüş onları önce Osmanlı İmparatorluğu içindeki Araplara daha fazla iç özerk talep etmeye, sonunda da ondan bağımsızlığa kavuşturmaya yöneltti. Filistin'de milliyetçilik tartışmasına kapılan Hristiyanlar, Müslüman seçkinler arasında coşkulu mütefekkir buldular. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaştığımızda Filistin'de hızla birçok Müslüman Hristiyan grup oluştu ve gelişti. Filistin'de milliyetçiliğin propagandasını yapanlar da işte bu Müslüman Hristiyan gruplardı. Bir bütün olarak Arap dünyasında yaşayan Yahudiler de farklı dinlere mensup sosyal ve politik aktivistlerin oluşturduğu ve herhangi bir din veya mezhebe ait olmayan bu gibi ittifaklara katıldılar. Bu olay Filistin'de de yaşandı. Elbette Siyonizm mezhebi orada uzun süredir varlığını sürdüren Yahudi cemaatinin mutlak bağlılığını kazanmamıştı. Siyonistlerin gelişinden önce birçok tarihçi Filistin milliyetçiliğinin var olduğundan bahsetmişti. O dönemde Filistinliler ülkelerine hala Filistin adını vermese de Filistin'in kültürel konumu oldukça açıktı. O dönemde birleştirici bir bu toprağa ait olma duygusu ortaya çıkmıştı. 20. yüzyılın başlarında Filistin adlı bir gazete ülke halkının Filistin topraklarının ismini yansıtıyordu. Müslüman çoğunluğun yanı sıra Hristiyan ve Yahudi azınlığında aralarında bulunduğu Filistinliler Arapça biliyor ve kendi şiveleriyle bu dili konuşuyor, kendilerine ait gelenek ve göreneklere sahip ve Filistin denilen bir toplumda yaşayanlar olarak dünya haritalarında boy gösteriyorlardı. Filistinli seçkinler Suriye Federal Birliği ve hatta Arap Birleşik Devletleri çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlık arayışına girdi. Sonuç olarak Filistinliler yavaş yavaş kendilerini bağımsız bir Arap devleti olarak görmeye başladı. Eğer Siyonistler birkaç milyon Yahudinin Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'dan zorunlu göçüyle Filistin'de ortaya çıkmasaydı, bu ülke muhtemelen Lübnan, Ürdün veya Suriye ile aynı yolu izleyecek, modernleşme sürecini başlatacaktı. Bu şekilde Filistin milliyetçiliği güçlü bir şekilde varlığını sürdürdü. 1918'de Filistin'in Osmanlı dönemine göre daha entegre olduğu düşünülüyordu. 1923 yılında milyonlarca Yahudinin Filistin'e zorunlu göçüyle birlikte İngiliz hükümeti Filistin topraklarının sınırları konusunda görüşmelere başladı. Bu toprakların sınırları netleştikçe milliyetçi hareketler için daha iyi tanımlanmış bir coğrafi alan ortaya çıktı. Bu, bağımsızlığı için mücadele eden bir ülke için çok önemliydi. Bu olay, yerli ve asil Filistin halkının bu ülkeye eskisinden daha fazla aidiyet hissetmesini sağladı. İngiliz anlaşmalarında ve sınır belirleme çalışmalarında Filistin'in kime ait olduğu kasıtlı olarak belirtilmemişti. Yerli Filistinlilere mi yoksa yeni taşınan Yahudi yerleşimcilere mi? Bu yeni idari yapının mülkiyet çelişkisi ve son haritası ve Filistin sınırlarının yeniden çizilmesi, Siyonist mezhep ve hareketin takipçilerinin İsrail toprağı veya İsrail topraklarına dair net bir coğrafi imaj elde etmelerine yardımcı oldu. Siyonistlerin bakış açısına göre burası ve kaynakları üzerinde yalnızca Yahudilerin hakkı vardı. Evet, Filistin boş bir bölge değildi. Filistin, 19. yüzyılda Doğu Akdeniz'in zengin ve bereketli dünyasının bir parçasıydı ve modernleşme ve milliyetçilik yolunda ilerleyen bir bölgeydi. Filistin, refahı bekleyen bir çöl değildi. Filistin, kavramsal olarak bir ülkeydi ve 20. asırda modern bir toplum olarak girmeye hazırlanıyordu. Ancak bu ülkenin Siyonist hareket tarafından sömürgeleştirilmesi bu süreci başarısızlığa uğrattı ve Filistin'in tüm yerli halkı için felakete dönüştürdü. Bu ilk efsanenin cevabının özeti ise şöyle: Filistin hiçbir zaman boş bir ülke olmamıştır. Ancak bir soru ortaya çıkıyor. Siyonizm hareketi ve mezhebi Filistin'in kalkınma sürecini kör etmeseydi, bu topraklar hangi istikamette gelişecekti? İsrail'in kurulduğu başka gerçek dışı efsaneye meydan okumak için bu podcast'in bir sonraki bölümünde bize katılın. Değerli dinleyiciler, İsrail ile ilgili bilinen 10 yaygın yanlış adlı podcast'imizin de 1. bölümünün sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Babul Mendeb Boğazı'nın konumu
ve güçlerin ona yaklaşımı.
Bilindiği üzere Babülmendeb Boğazı, Malaga Boğazı ve Hürmüz Boğazı ile birlikte dünyanın en önemli 3 boğazıdır. Son haftalarda bu boğazda yaşanan olaylar tüm dünyanın ilgisinin buraya odaklanmasına sebep olmuştur.
Bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bâb-ül-Mendeb adı Arapçada kapı anlamında olan bab ve gözyaşı anlamında olan mendeb kelimelerinden oluşarak gözyaşı kapısı veya hüzün kapısı anlamına gelir. Bu isim çapraz akıntılar, tahminsiz rüzgarlar ve kayalarla dolu dar su yolunda deniz yolculuğunun tehlikeleri nedeniyle ona verildiği tahmin ediliyor. Binlerce yıl boyunca Bâb-ül-Mendeb Akdeniz kıyısındaki tehlikeli bir deniz geçidi olarak biliniyordu. Geçtiğimiz asırlarda ve bin yıllarda Bâb-ül-Mendeb boğazında birçok gemi battı ve modern gemilerde geçmiş çatışmalardan geriye kalan deniz mayınlarının tehlikesiyle karşı karşıya.
Üç ülke yani Yemen, Cibuti ve Eritre stratejik Bâb-ül-Mendeb boğazı civarında yer alıyor. Kızıldeniz ile Hint Okyanusu arasında yer alan bu boğazın genişliği 30 kilometre olup Prim Adası tarafından iki kanala bölünmüştür. Batı kanalı 26 kilometre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde, Doğu kanalı ise 3 kilometre genişliğinde ve 310 metre derinliğindedir. Kızıldeniz'in kuzeybatısındaki Süveyş Körfezi'ni Akdeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nın Mısır'da açılması Bâb-ül-Mendeb'in önemini artırdı. Bu kanal Bâb-ül-Mendeb üzerinden Kızıldeniz'deki nakliyede önemli bir artışa yol açtı ve Avrupa ile Asya arasında tercih edilen nakliye rotası haline geldi.
Kızıldeniz'in kuzey Süveyş kanalı ve dar Bâb-ül-Mendeb boğazı güneyde yer alır ve Aden Körfezi'ne açılır. Asya ile Avrupa arasında mal taşımak için birçok geminin geçtiği stratejik bir bölgedir. Her yıl yaklaşık 17 bin ticari geminin bu bölgeden geçtiği söyleniyor. Hint Okyanusu'ndan gelen gemiler Bâb-ül-Mendeb Boğazı'nı geçip Kızıldeniz'i geçtikten sonra Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e doğru yollarına devam edebiliyor.
Bâb-ül-Mendeb Boğazı'nın dünyanın en önemli nakliye rotalarından birinde bulunması onu küresel bir dönüm noktası haline getirmiştir. Bu bölge Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında neredeyse tüm nakliyenin kontrol edilmesinin anahtarıdır. Bâb-ül-Mendeb, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı dünyanın Asya ile Avrupa arasındaki ana deniz nakliye rotası üzerindeki hayati bağlantılardır. İletişim bakımından bu boğaz Asya ile Avrupa arasında ve Avrupa'dan Amerika'ya hızlı ve düşük maliyetli iletişimi mümkün kılmıştır. Öyle ki Hint Okyanusu Umman Denizi üzerinden Bâb-ül-Mendeb Boğazı'na, ardından Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e ve Akdeniz'den Pasifik Okyanusu'na ulaşarak uluslararası ve deniz yoluna iletişimini kolaylaştırır.
Ekonomik alanda bu su yolu Akdeniz ile Hint Okyanusu arasındaki ana ticaret arteridir. Uluslararası Denizcilik Örgütü, yılda birkaç milyar ton kargoya eşdeğer olan dünya deniz taşımacılığının dörtte birinden fazlasının Bâb-ül-Mendeb Boğazı'ndan geçtiğini tahmin ediyor. Bu boğazdan ihraç edilen petrolün miktarına ilişkin tek bir istatistik yok. Bazı kaynaklar bu rotadan günlük 4 milyon 400 bin varil petrol ihraç edildiğini bildirirken, petrol analiz şirketi Vortexa ise 2023 yılının 11. ayında bu boğazdan günde yaklaşık 7 milyon 80 bin varil ham petrol ve akaryakıt sevkiyatı yapıldığını duyurdu. Vortexa 2023 yılında günde ortalama 27 tankerin petrol veya akaryakıt taşıdığını tespit ederken geçen yıl bu sayı 20 idi. Ayrıca Enerji Bilgi İdaresi'nin raporuna göre 2023 yılının ilk yarısında deniz yoluyla ticareti yapılan toplam petrolün %12'si, LNG ticaretinin ise %8'i Bâb-ül-Mendeb, Sumet Boru Hattı ve Süveyş Kanalı'ndan gerçekleşti.
Bölgesel ve bölge dışı güçlerin Babülmendep'e yaklaşımını ele alacak olursak, Babülmendep Boğazı'ndan enerji temine ilişkin söz konusu istatistiklere bakıldığında Babülmendep Boğazı'nın dünyanın en önemli su geçidi olduğu söylenebilir. Bölgesel ve bölge dışı güçlerin ve aktörlerin stratejisindeki konumunu öne çıkaran ise petrol ve gaz enerji kaynaklarına sahip olan ve bunları tüketen ülkelerin transit kanallarına hakim olmak için yürüttükleri jeopolitik, jeoekonomik rekabettir. Yemen, Cibuti ve Eritre'nin her zaman bölgesel ve bölge dışı güçlerin ve aktörlerin hedefi olmasının temel nedeni kendine özgü coğrafi konumu ve Babülmendeb'in jeopolitik denklemlerdeki özel önemidir. Hali hazırda Amerikalılar, Çinliler, Almanlar, Fransızlar, Katarlılar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudiler, Japonlar, İtalyan ve Türkiye'nin Babülmendep yakınlarında bir çeşit askeri varlığı söz konusudur.
Cibuti 2010 yılından bu yana ülkenin 1939-1945 yıllar arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden bu yana Japonya'nın sınırları dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyanın en büyük askeri üssünü Somali'de kurdu ve 2017 yılında hizmeti açtı. Fransa'nın da Cibuti'de askeri üssü var. Birleşik Arap Emirlikleri hali hazırda Kızıldeniz ve Babülmendep'teki ana oyunculardan biri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir numaralı adamı olarak anılan Tarık Salih liderliğindeki sözde ulusal direnişte dahil olmak üzere onun vekilleri Babülmendep yakınındaki Al-Mukha kıyı şeridinde bulunuyorlar.
Çin'in bölgede son yıllardaki varlığı ilk deniz üssünün Cibuti'de kurulmasıyla açıkça ortaya çıktı. Üs binası Cibuti'deki Amerikan üssünden sadece birkaç mil uzakta bulunuyor. Bu girişim askeri gücü sınırlarının dışına yansıtmaktan her zaman kaçınan ve Doğu Asya ve Pasifik bölgesine olan geleneksel odağından uzaklaşan Çin'in geleneksel dış politikasından önemli bir sapmadır. Gözlemciler bu değişimi Çin'in Afrika ve Batı Asya'da artan çıkarlarına bağlıyor. Bu genişme Asya ve Hint Okyanusu bölgelerini birbirine bağlayan kara ve deniz yolları oluşturmayı amaçlayan Çin'in bir kuşak bir yol projesi bağlamında görülebilir.
Bölgesel ve uluslararası güçlerin Babülmendep ve Kızıldeniz'de açıklanan ve gizli hedefleri vardır. Açıkça belirtilen hedefler arasında seyri sefer özgürlüğünün korunması, petrol tankerlerine ve ticari gemileri eşlik ederek onların korunması, terörizm ve korsanlıkla mücadele, rakip ülkelerin çıkarlarının korunması ve üslerin askeri operasyonlar ve misyonlar başlatmak için kullanılması yer alıyor. Gizli hedefler arasında zenginliklerin ele geçirilmesi ve güç yaratılması, bölgeyi bir stratejik pazarları kontrol etmek, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmek, askeri ve güvenlik hegemonyası kurmak, bölgedeki diğer taraflara baskı uygulamak veya onların hareketlerini izleyerek nüfuzlarını sınırlamak yer alıyor. Bu eylemler çoğunlukla bu bölgenin yani Babülmendep ve komşu ülkelerin militarizasyonuna neden olmuştur.
Babülmendep'te güvensizlik ve gemi rotalarının uzatılması ise Yemen özel coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli güçlü ve sömürgeci ülkelerin odak noktası olan bölgelerden biri olmuştur. Bu coğrafi avantaj Amerika'nın son yıllarda Yemen'deki askeri ve siyasi varlığını güçlendirmesini ve bu ülkedeki varlığı üzerinden ekonomik ve siyasi çıkarlarını sürdürmesini sağlamıştır. Genel olarak bu sınırların genişliği ve açık sulara erişim, Babülmendep Boğazı ile Kızıldeniz su yolunun yoğun trafikli bir su taşıma rotası olarak izlenmesi ve kontrolü, enerji ticaretinde Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden yürütülen çeşitli ülkelerin enerji güvenliğinin etkilenmesi, Afrika boynuzundaki ülkelerle komşuluk ve onlara hakim olmak ve bu bölgedeki hareketlerin kontrol edilmesi gibi Yemen'in olumlu özellikleri bu ülkenin özel coğrafi konumuna katkıda bulunmuştur. Aslında ayrıcalıklı jeopolitik konumun önemi, bölgesel ve bölge dışı güçlerin müdahalesi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın yanı sıra Yemen'deki krizlerin de temel nedenleridir.
Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik topyekün savaşının devam etmesi ve bu bölgede soykırımın yaşanmasıyla birlikte Yemen ordusu, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmayı hedefleyerek Kızıldeniz'den işgal altındaki bölgelere giden gemileri el koyuyor, ele geçiriyor veya füzelerle hedef alıyor. Bloomberg haber kanalı, gemileri takip eden bir şirketten alınan verilere dayanarak Aralık ayı ortasında 46 geminin hedeflerine ulaşmak için Kızıldeniz'i kullanmak yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu geçerek varış noktalarına ulaştığını bildirdi. Bu arada Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osame Rabi de yaptığı açıklamada 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin Ümit Burnu'na doğru rota değiştirdiğini duyurdu.
Gemilerin Bab-ül-Mendeb'den geçişi ilk kez tehdit edilmiyor. İsrail güçlerinin Araplara karşı başlattığı 1967 savaşı sırasında Siyonist rejim müttefiki İngiltere'den Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kontrolünü sürdürmek için askeri güçlerini stratejik prim adasında tutmasını istemişti. Ekim 1973 savaşında Yemen ve Mısır'ın koordinasyonu sonucu bu boğaz İsrail gemilerine kapatıldı. Bu kapatma Siyonist rejimi önemli bir stratejik kaynaktan yani İran'dan Eilat Limanı'na taşınan petrolden aynı zamanda da bu rejimin Doğu ve Güney Afrika ve Güneydoğu Asya ile iletişiminden mahrum bırakarak büyük ekonomik zarara uğradı.
Günümüzde de Yemenlilerin eylemlerinin Siyonistler açısından birçok ekonomik sonucu oldu ve olmaya da devam edecek. Siyonist rejimin deniz ticareti önemli ölçüde Kızıldeniz'e bağımlı olduğundan Siyonistler, Yemen'in bu rejime uyguladığı deniz ablukasının ekonomik sonuçlarından büyük endişe duyuyor. Eilat Limanı'nın genel müdürü Gideon Gulbar'a göre, Yemenlilerin tehditleri ve işgal altındaki Filistin topraklarına giden gemilerin geçişini engellemesi nedeniyle Eilat Limanı ticari düzeyde felç olmuş ve gemiler artık bu limana girmiyorlar. Aslında Yemenlilerin eylemi, gemilerin işgal altındaki topraklara ulaşmak için başka bir rota seçmesine neden oldu. Ve bu da gemilerin işgal altındaki topraklara ulaşma süresini 17 ile 22 gün arasında arttırdı. Mesafenin artması ulaşım ve yakıt maliyetlerini artırdığı gibi arzı da aksatıyor.
Washington Enstitüsü'nün yakın doğu politikası alanında kıdemli uzmanlarından Noam Ridan, Yemen saldırılarının işgal altındaki bölgelere giden gemilerin etkisi hakkında şunları söyledi. İsrail'e bağlı bazı gemilerin mevcut koşullar nedeniyle hedeflerine ulaşmak için daha uzun bir yol kat etmek zorunda kaldıkları görülüyor. Bu da bu gemilerin yolculuk süresinin 19 günden 31 güne çıkmasına neden oldu. Yol Sigorta Direktörü David Osler de bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Kızıldeniz'de geçen gemilerin sigorta maliyeti iki katına çıktı. Bu da gemilerin seyahat masraflarının yüz binlerce dolar artmasına neden oldu. Osler'e göre İsrailli armatörler için bu maliyet %250 oranında arttı ve bazı sigorta şirketleri bunları hiç karşılamıyor.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Kızıldeniz'de Uluslararası Deniz İttifakı kurması. Yemen'in gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Siyonist rejimin zarara uğraması ardından Amerika, Kızıldeniz'de uluslararası bir deniz koalisyonu kurulduğunu duyurdu. Söz konusu deniz koalisyonunun oluşumu başarılı olsa da olmasa da Kızıldeniz'de ilk kez uluslararası deniz kuvvetlerinin kullanılmadığı bilinmelidir. Uluslararası toplumun özellikle 2005-2011 döneminde Somali korsanlığının artmasıyla birlikte Afrika boynuzundaki gemiciliği korsanlığa karşı korumak için deniz kuvvetlerini kullanma mazisi vardır.
Aralık 2008'de Avrupa Birliği Somalili korsanların kargo gemilerine yönelik saldırılarına karşı Atlanta operasyonunu başlattı. NATO Okyanus Kalkanı operasyonu yanı sıra görev gücü 151 olarak bilinen çok uluslu bir deniz kuvveti de korsanlığa karşı gemilerin korunmasında görev aldı. Nisan 2022'de Amerikan donanması Kızıldeniz'de devriye gezmek ve terörist ve kaçakçılık faaliyetleri olduğunu iddia ettiği faaliyetlerle mücadele etmek için görev gücü 153'ün kurulduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz yüzyıllarda olduğu gibi günümüzde de uluslararası boğazlar ve su yolları büyük önem taşımaktadır ve Bab-ül-Mendeb Boğazı da bunlardan biridir. Bu boğazın askeri ve siyasi açılardan kullanımı yalnızca Yeminlerin son eylemiyle sınırlı değildir. Geçmişte de böyle bir olay birçok kez yaşanmıştır. Fakat Yeminlilerin mazlum Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirdiği eylem bu kez Siyonistlerin ve Amerika'nın öfkesine neden olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Babül Mendeb Boğazı'nın konumu ve dünya güçlerinin ona yaklaşımı üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri www.parsure.ru adresinden via Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir. Görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslami Şura Meclisi ve Bilgiler Meclisi seçimlerinin bitmesiyle ilgili oy sayımına dün akşamdan itibaren başlandı. Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin dış politikasında Afrika'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Petrol Bakanı, dünya gaz endüstrisinin gelişimine vurgu yaptı. İranlı askeri müsteşar, Siyonist rejim İsrail'in Suriye saldırısında şehit oldu. Lübnan, Hizbullah güçlerinin işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Maiyan, Baruh kasabasındaki Siyonist askerlerine ait mevzilerine roket ve İHA saldırısına çok sayıda işgalci hayatını kaybetti veya yaralandı. Amerikalı subaylar Hamas'ın gücüne itiraf ettiler. Küba Devlet Başkanı Canel Gazze'nin savunmasız halkını öldürmenin yeni bir soykırım olduğunu belirtti ve Denizli'de silahlı saldırı sonucunda 7 kişi yaralandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu